Ayrım 12.
Uzman psikolog Leyla Navoro. Çocuklarla iletişim nasıl kurulur? Aile içinde oluşan sorunların büyük bir bölümü bizlerin olaylara ve davranışlara yönelttiğimiz bakış açısı ve yargılar nedeniyle oluşur. Özellikle çocukların davranışlarını yorumlarken değerlerimiz ve eğitimimizden kaynaklanan yargı etiketleriyle tepkiler oluştururuz. Oysa önemli bir ayrım davranışlarla yargıları ayırabilmektir. Örneğin yemek yerken üstünü kirleten bir çocuk için davranış yemek yerken üstüne döktü, yargı ise pis çocuk, terbiyesiz, yaramaz gibi lakaplardır. Diğer bir örnek, oyuncağını arkadaşıyla paylaşmak istemeyen çocuk için davranış oyuncağını arkadaşına vermiyor, yargı ise bencil, düşüncesiz, paylaşmasını bilmiyor gibi etiketlerdir. Sorunları ayırt edebilmek ve müdahalelerimizi gereken yerlerde ve doğru olarak yapabilmek için bir davranış penceresi çizelim. Pencerenin ortasında bir çizgi var. Ortada kabul çizgisi, davranış penceresi. Üstteki taraf kabul edilir, alttaki ise kabul edilmez davranışlar. Çocukların ve izlediğimiz her kimsenin davranışları bu pencerenin içinde yer alır. Pencereyi ikiye bölelim. Yukarı bölümde kalan davranışlar kabul edilir davranışlar, aşağı bölümde kalan davranışlarsa kabul edilmez davranışlar olsun. Pencereyi ikiye bölen çizgiye de kabul çizgisi diyelim. Davranışların kabul edilip edilmemesi bizlerin o davranışa tanık olduğumuzda yaşadığımız duygularla bağımlıdır. Şöyle ki davranış oluştuğunda örneğin çocuk burnunu karıştırıyor, olumsuz duygular yaşıyorsak, kızıp sinirleniyorsak davranışı kabul etmeyiz. Olumsuz duygular yaşamıyorsak, örneğin bir yakın arkadaşımızla o anda hararetli bir konuşma yapmaktayız, o davranışı görmezlikten gelebilir, tepki göstermeyebiliriz. Bu durumda kabul çizgisinin devamlı aynı yerde durmadığını, değişken olduğunu düşünmek zorundayız. Kabul çizgisinin değişkenliğini 3 önemli etken yaratır. 1 ben, 2 çocuk, 3 çevre. 1 ben. Eğer keyifli bir günümdeysem, benim ve ailemin herhangi bir sağlık veya diğer önemli sorunu yoksa, acelem yoksa, eşimle kavga etmemişsem, bir arkadaşımla iyi bir gün geçirmişsem, o gün birçok davranışı daha kolay kabul eder, az davranışa kızar, hatta genellikle kızdığım davranışları dahi göz ardı edebilirim. Yani o gün kabul çizgim çok aşağılardadır. Birçok davranışı kabul eder, azını etmem. Buna karşılık zor bir günümde evde aksilikler olmuş, eşimle veya aileme kavga etmiş, İşlerim ters gidiyor, misafir gelecek veya bir yere yetişmem lazım. Çocuğun birçok davranışına tepkiler gösterir, terslenebilirim. Yani o gün kabul çizgim çok yukarılardadır. Birçok davranışı kabul etmem, tepki gösteririm. 2. Çocuk. Davranışların kabul edilip edilmemesi çocuğun yaşına, cinsiyetine ve bize benzerliğine bağımlıdır. Şöyle ki 2 yaşında bir çocuğun parmağını emmesi belki hala kabul edilebilir. Ancak 8 yaşında bir çocuğun hala parmağını emmesi kabul edilmez. Bunun gibi kız çocuğunun sürekli bebeklerle oynaması kabul edilir. Erkek çocuğun sürekli bebeklerle oynaması anne babayı kaygılandırdığı için kabul edilmeyebilir. Eve geç gelen genç kızın davranışı kabul edilmez. Oysa genç erkeğinki daha kolay kabul edilir. Önemli olan diğer bir noktada çocuğun bize benzeyip benzememesine göre ona duyduğumuz tepkilerdir. Kimi anne baba kendine benzeyen çocuğa daha yakın, daha anlayışlı tepki gösterir. Bu farkında olmadan, düşünmeden sadece yakın duyduğumuz için yönelttiğimiz tepkilerdir. Kimi anne baba ise kendinden farklı olan, daha çok beğendiği davranışlar sergileyen çocuğa daha yakın, daha hoşgörülü davranır veya kendinde beğenmediği tarafları gösteren çocuğa hiç müsamaha göstermez. Bu konuda bilinçli ve duyarlı olmak, çocukları bilmeden göstermekte olduğumuz haksız tepkileri ayarlamaya yardımcı olur. 3. Çevre. Davranışları kabul edip etmememizin diğer önemli bir nedeni de çevreye verdiğimiz önemdir. Örneğin evde mutfakta yemek yerken çocuğun daha özensiz yemesine müsaade edebiliriz de bir misafir geldiğinde veya ziyarete gidildiğinde aynı davranışı gösteren çocuğa kızarız. Bu çevre nedeniyle tepkimizin değişmiş olmasını gösterir. Aynı şekilde bahçede çocuğun top oynamasına müsaade eden anne aynı davranışa evin oturma odasında haliyle müsaade etmez. Ancak bu tepki farkı çocuğun yaramazlığından değil çevre değişikliğinden dolayıdır. Çocuğa aynı davranışın bahçede mümkün olduğunu ancak oturma odasında mümkün olmadığını önceden açıklarsak sorun ve kavgadan kurtulmuş oluruz. Bu durumda geleneksel olarak düşünüldüğü gibi sürekli sorun yaratan şey çocuğun yaramazlığı değil, bizim olaylara yakıştırdığımız anlamlar veya bakış açımızdır. Bu bakış açısı çerçevesinde davranışları ya kabul ediyor, anlıyor veya kabul etmiyor, kızıyor veya sinirleniyoruz. Davranışları kızmadan, öfkelenmeden kabul ettiğimizde ya sorun yoktur veya çocuğun kendine ait bir sorunu vardır ve bizi kişisel olarak etkilemiyordur. Örneğin çocuğun akşam saat 6'da televizyonu izlediğini düşünelim. Derslerini bitirmiş veya yapması gereken bir görev yoksa bu davranışta bir sorun yoktur. Yani kabul edilir bir davranıştır. Aynı durumda çocuğun televizyonu izlerken ağladığını görürsek çocuğun TV'deki programdan veya kendi özel bir durumundan etkilendiğini düşünürüz. Bu da kabul edilebilir bir davranıştır. Ancak çocuğun bir şeye üzülmüş olduğunu gösterir. Burada gösterilebilecek doğru tepki çocuğu anlamaya, dinlemeye gayret etmektir. Buna çocuğu dinleme teknikleri diyoruz. Aynı durumda olan bir çocuğun televizyonu derslerini bitirmeden izlediğini düşünürsek, bizim duygularımız sinirlenmek, kızmak, tepkimiz ise çocuğu azarlamak veya bağırmak olabilir. Bu durumda ise davranış kabul edilmemiştir. Yani çocuğun bir davranışı bizde kızgınlık, sabırsızlık, öfke gibi olumsuz duygular uyandırıyorsa davranış kabul edilmemektedir. Dolayısıyla sorun bizdedir. Bu durumda da uygulanacak en doğru yöntem sen dili yerine ben diliyle kendimizi ifade etmektir. Bu da ileride açıklanacaktır. Çocuğu dinleme yöntemleri. Anne babalar genellikle çocuklarının dinlediklerini düşünürler. Oysa çocuk konuşurken sürekli ikaz, hatırlatma, önerilerde bulunma, fikir yürütme gibi müdahalelerle çocuğu aslında dinlemezler. Sorunu olan veya kendinden bir şey anlatmaya çalışan bir kimseye uyarı, ikaz, yargılama gibi müdahaleler, konuşan kişinin susmasına veya kendini duyulmamış hissederek küsmesine, içine kapanmasına neden olur. Bu gibi müdahalelere iletişim engelleri diyoruz. İletişim engelleri 12 ana başlık altında toplanmıştır. İletişimde engeller. 1. Emretme, yönetme. Yapman gerekir, yapacaksın, yapmak zorundasın. Korku ya da aktif direnç yaratabilir. Söylenenlerin tersini denemeye davet edebilir. İsyankar davranışı ya da misillemeye yol açabilir. 2. Uyarma, tehdit etme. Gözdağı verme. Yapamazsın, olur. Ya yaparsın yoksa. Korku boyun eğme yaratabilir, söz konusu sonuçların gerçekten meydana gelip gelmeyeceğini denemeye yol açar, gücenme, kızgınlık, isyankarlığa neden olabilir. 3. Ahlak dersi verme, vaaz etme. Yapmalıydın, senin sorumluluğun şöyle yapmak gerekir. Zorunluluk ya da suçluluk duyguları yaratır, çocuğun durumunu daha şiddetle savunmasına yol açabilir, kim demiş. 4. Öğüt verme, çözüm getirme, fikir verme. Ben olsam neden yapmıyorsun bence? Sana şunu önereyim. Çocuğun kendi sorunlarını çözmekten aciz olduğunu ima eder, çocuğun sorunu bütünüyle düşünüp değişik çözümler getirip seçenekleri denemesine engel olur, bağımlılık ya da direnme yaratabilir. 5. Mantık yoluyla inandırma, tartışma. İşte şu nedenle hatalısın, olaylar gösterir ki, evet ama gerçek şu ki. Savunucu tutumları ve karşı koymayı kışkırtır, çoğunlukla çocuğun aileyle iletişimi kesmesine ve artık dinlememesine yol açar, çocuğun kendini beceriksiz ve yetersiz hissetmesine neden olabilir. 6. Yargılama, eleştirme, suçlama. Olgunca düşünmüyorsun, sen zaten tembelsin, yetersizlik, aptallık, yanlış değerlendirme anlamı taşır, çocuğun olumsuz bir yargıyı hedef olma ya da azarlanma korkusuyla iletişimi kesmesine yol açar. Genellikle çocuk yargı ve eleştirileri gerçek olarak algılar, ben kötüyüm ya da karşılık verir, siz de daha mükemmel değilsiniz. 7. Övme, görüşüne katılma, teşhis koyma. Çok güzel, haklısın, o öğretmen berbat birine benziyor. Bence harika bir iş yapıyorsun. Ailenin beklentilerinin çok yüksek olduğunu ima eder, istenilen davranışı yaptırabilmek için söylenen içtenlikten yoksun bir manevra gibi algılanabilir. Çocuğun öz imgesi, kendine algılayışı ile övgü uygun değilse çocukta kaygı yaratabilir. 8. At takma, gülünç duruma düşürme. Koca bebek. Hadi bakalım Süpermen, geri zekalı, hadi sen de solu göz. Çocuğun kendini değersiz hissetmesine, sevilmediği kanısına varmasına yol açabilir. Çocuğun öz imgesi üzerine çok olumsuz etkileri olabilir. Genellikle karşılık vermeyi iteler. 9. Tahlil etme, teşhis koyma. Senin derdin nedir biliyor musun? Herhalde çok yorgunsun. Aslında sen öyle demek istemiyorsun. Tehdit edici, tedirgin edici olabilir ve başarısızlık duygusu uyandırabilir. Çocuk kendini korumasız, kıstırılmış hisseder, kendisine inanılmadığı kanısına varabilir. Çocuk yanlış anlaşılma endişesiyle iletişimi keser. 10. Güven verme, teskin, teselli etme. Aldırma, boş ver, düzelir. Hadi biraz neşelen, zamanla kendini daha iyi hissedersin. Çocuğun kendini anlaşılmamış hissetmesine neden olur, kızgınlık duyguları uyandırır. Size göre kolay tabii, çocuk genellikle mesajı kendini kötü hissetmen doğru değil biçimde algılar. 11. İncelemek, araştırmak, soruşturmak. Neden, kim, sen ne yaptın, nasıl? Sualleri cevaplama genellikle eleştiri veya zorunlu çözüm getirdiğinden çocuklar genellikle hayır demeye, yarı doğru cevap vermeye, kaçamağa yönelir veya yalan söyler. Sualler genellikle sual soranın nereye varmak istediğini açıklamadığından çocuk korku ve endişeye kapılabilir. Ailenin endişelerinden doğan sorulara cevap vermeye çalışan çocuk kendi sorununu gözden kaçırabilir. 12. Konu değiştirme, işi alaya vurma, şaka yolu, kendine çekme. Daha güzel şeylerden konuşalım. Sen neden dünyayı yönetmiyorsun? Yaşamın güçlükleriyle savaşmak yerine onlardan kaçınmak gerekli mesajını ima edebilir. Çocuğa sorunlarının önemsiz, saçma sapan ve geçersiz olduğu anlamını verebilir. Çocuk bir güçlükle karşılaştığında açık davranmaktan çekinebilir. İletişim engelleri kendini anlatmaya çalışan çocuğa yardımcı olmadığı gibi onun ileriki sorunlarını da anlatmamasına, içine atmasına neden olur. Bunun yerine yapılacak yardımcı davranışlar şunlar olabilir. A. Sessizlik. Sessizlik kadar kişiye konuşma olanağı tanıyan güçlü bir etken yoktur. Sadece sessiz durarak karşıdaki kişiye çocuğa konuşma alanı bıraktığımız için çocuk konuşmaya yönelebilir. B. Empati. Empati kendini karşısındakinin yerine koyarak olayları onun gözleriyle onun dünyasından bakmaya çalışmaktır. Kedisi öldüğü için ağlayan bir çocuğa ne varmış bir kedi için üzülecek gibi bir iletişim engeli yerine kendini çocuğun yerine koyarak kedinin onun yaşamında ne denli önemli olduğunu anlamaya çalışmak empati kurmaktır. Empatinin en önemli göstergesi diz çökerek çocukların dünyayı görüş açılarına bakmaktır. Çocuklar küçük yaşlarda bir bacaklar dünyasında yaşar. Dolayısıyla çocuklarla konuşurken diz çökerek onları anlamaya çalışmak veya kaldırıp kucağına almak çocuğu anlamaya daha açık bir davranış şeklidir. C. Kabul. Çocuğu sorunu ile birlikte yargılamadan kabul etmek, çocuğun hata yapılabileceğini, yaşının icabı doğru yargılayamayacağını düşünerek, çocuğu o anda yani sorunu sırasında günahı ve sevabıyla kabul ederek onu anlamaya çalışmaktır. D. Dürüst olmak. Derdini anlatmaya çalışan bir çocuğa mutlaka yetişkin görüşü ve rolüyle yaklaşmak yerine yani anne baba rolü yerine insan olarak yaklaşmaya çalışmak ve onun duygularını anne baba bakışı ile değil bir insan bakışı ile algılamaya çalışmak. Dolayısıyla gereken cevapları vermek yerine dürüst cevaplar vermeye çalışmak çocuğa daha yakın daha anlamlı bir yaklaşım verir. Bütün bunlar dinlemeye açık yardımcı davranışlardır. Bu davranışların yanında katılımlı dinleme yöntemiyle çocuğu daha iyi anlayabilir ve rahatlayabiliriz. Katılımlı dinleme. Katılımlı dinleme basit bir tekrardır. Çocuğun söylediklerini duyduğumuza dair bir mesajdır. Bu mesaj çocuğun söylediklerini özetleyebilir ve çocuğun sorun sırasında yaşamış olduğu duyguları dile getirebilir. Örneğin 5. kere çocuk, anne babam nerede kaldı? Anne baban geç kaldığı için merak ediyorsun öyle mi? Veya çocuk, yarın okula gitmek istemiyorum. Tarih öğretmeni keşke gelmesi. Anne tarih öğretmeninden çekiniyorsun. Çocuk, evet sürekli bağırıyor. Hiç sevmiyorum. Anne, tarih öğretmeninin sürekli bağırması seni sıkıyor. Çocuğun bir sorunu dile getirdiği sırada dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar, iletişim engellerini kaldırmak, çocuğa konuşabileceği bir ortam ve sessizlik alanı hazırlamak ve çocuğun olaydan dolayı yaşamış olabileceği duyguları onun adına dile getirerek katılımlı dinlemektir. Sorunu olduğu sırada önemsenerek dinlenen çocuk yaşadığı olumsuz duyguları davranışlarına vurarak kendini olumsuz bir şekilde ifade etmeye yönelmez. Kendini gerçekten dinleyen kişiye yakın hisseder ve sorunu ilk baştaki gibi önemli gözükmeyebilir. Sorununu ve duygularını dile getirerek rahatlayan çocuk sorununa da daha rahatlıkla bir çözüm düşünebilir. İletişimde ifade hataları. Çocuklar ve anne baba arasında çıkan en büyük anlaşmazlıklar çocuğun veya gencin yaptığı olumsuz davranışlar sırasında oluşur. Gencin yapmış olduğu bir davranış anne baba tarafından kabul edilemez olduğunda genellikle gösterilen tepkiler şöyledir. Sen nasıl bunu yaparsın? Ne laf anlamaz çocuksun? Ne zaman adam olacaksın gerizekalı? Bu gibi çıkışmalar anne babanın kızgınlığını belirten ifadelerdir. Dikkat edersek burada özellikle kullanılan ifade tarzı kişiye gence yönelik sen mesajı, sen kelimesi yani sen dilidir. Toplumumuzda kızgınlık ifadeleri genellikle bu tür sen diliyle yapılır. Ancak sen diliyle söylenen bu ifadeler kızgınlığın gerçek nedenlerini pek açıklamaz. Anne babanın hangi davranışa kızdığın açıkça belirtmediği gibi ne laf anlamaz çocuksun, ne zaman adam olacaksın da hiçbir davranış tanımı yoktur. Olumsuz davranışın anne baba üzerindeki belirgin etkileri de açık değildir. Çocuklar ve gençlerle yapılan mülakatlar gençlerin çoğu zaman ailelerinin neden kızdığını pek anlayamadıklarını gösterir. Benim annem her şeye kızar zaten, benim babam aksidir, ne yapsam terslenir gibi yorumlara sık rastlarız. Sen mesajında tek belirgin olan şey mesajdaki açık saldırıdır. Sen diliyle ifade edilen kızgınlıklar davranışa değil de kişiliğe yöneldiği için çocuğu ve genci üzer, gücendirir, onuru kırıldığı için direnmesine ve karşılık vermesine yol açar, zamanla bu gibi mesajlara muhatap olmamak için genç anne baba ile iletişimi keser, içine kapanır, ev dışına yönelir. Sen diliyle ifade edilen kişiliğe yönelik kızgın mesajlar çocuklar ve gençler üzerinde onarılmaz yaralar açar. Bir kayayı azar azar delen su damlaları gibi gün bir gün tekrarlanan bu yıkıcı ifadeler gençlerin ve çocukların kimlik duygusunu ve özgüvenini kemirir, erozyona uğratır. Özellikle sen diliyle yapılan küçük düşürücü ifadeler, gerizekalı, aptal, tembel, düşüncesiz gibi lakaplar çocuklar tarafından ciddiye alınabilir, çocuk sevilmediğini, kabul edilmediğini düşünür, hayata ve ailesine küser. Onuru kırılan genç direnmeye ve karşılık vermeye yönelir. Ama siz de böyle davranıyorsunuz, siz daha mükemmel değilsiniz der. Genç de kızgınlığını sen diliyle ifade etmesini öğrenmiştir. Bu tür iletişimler ailede çatışmalara ve güç kavgalarına dönüşür. Anne babaların bu yıkıcı oyunda güçlerini artırıp daha fazla baskı ve ceza yöntemlerine başvurmaları sayesinde gençlerde otoriteye baş kaldırma, isyan duyguları iyice gelişir ve perçinleşir. Asi gençlik dediğimiz büyük sorunlar bu tür ufak teknik hataların tekrarı sayesinde perçinleşen davranış bozukluklarıdır. Bu yıkıcı ifade tarzına ve teknik hatalara alternatif ben diliyle konuşmaktır. Kültürümüzde ben kelimesi ayıp, kendini beğenmişlik ve bencillik olarak nitelenir. Ancak söz konusu olan ben dili, kişinin kendini öne sürmesi demek değildir. Ben dili, anne babanın olumsuz davranış sırasında yaşamakta olduğu olumsuz etki ve duyguları açıklayan dürüst ve olumlu bir kızgınlık ifadesidir. Ulan kes şu müziğin sesini demedik mi gibi onur kırıcı bir ifade yerine müzik bu kadar yüksek açılınca okuduğumu anlamıyorum ve başım ağrıyor veya işten yorgun geldim bu kadar yüksek müzik başımı ağrıtıyor demek karşı tarafa kızgınlığın nedenlerini açıkladığı gibi gencin kişiliğine bir saldırı niteliği de taşımadığından duyulması ve dinlenilmesi daha olasıdır. Ben mesajları bizim gerçek yaşantı ve duygularımızı çocuğu suçlamadan ortaya koyduğundan onun bizi ve gereksinimlerimizi daha iyi görebilmesine ve savunucu tutuma geçmeksizin durumdaki sorumluluğunu kabul etmesine yardımcı olur. Çocuk veya genç davranışını bize verdiği değer yüzünden değiştirmeye yönelebilir. Bir karşılaştırma yapalım. Anne yorgun, akşam yemeğini hazırlamış ve birkaç kez çağırdığı halde Ahmet gelmemiş. Nihayet geldiğinde anne sen dili ile bu evi lokanta zannediyorsun galiba. Ben senin hizmetçin miyim? Ahmet içinden annem yine kızgın. Zaten ne zaman yemeğe gelsen bir laf işitiyorum. En iyisi hiç konuşmamak. Bunun yerine annenin verebileceği bir ben mesajı şöyle olabilirdi. Ahmet yemeği hazırladım ve yorgunum. Seni sürekli çağırmak da beni daha çok yoruyor ve sinirleniyorum. Bir başka örnek. Terbiyesiz, bana nasıl böyle konuşursun, utanmıyor musun gerizekalı yerine, bana bu şekilde konuştuğun zaman çok ağrıma gidiyor ve güceniyorum gibi bir açıklayıcı ben mesajı veya odası dağınık olan Ayşe, ne sarsak şeysin senin gibi düşüncesiz çocuk görmedim, şu odanın haline bak gibi suçlayıcı bir sen mesajı yerine, odan böyle dağınık olduğu zaman toplamak zorunda kalıyorum ve yoruluyorum, ayrıca da bunun için zaman kaybettiğime kızıyorum gibi kızgınlığın gerçek nedenlerini açıklayan bir ben mesajı. Çocuğun davranışını kendi isteğiyle ve bize verdiği değer yüzünden değiştirebilmesi için sorunumuzun ve kızgınlığımızın gerçek nedenlerini bilmesi gerekir. Bunun için de 3 tür bilgi gereklidir. 1- Sorunu yaratan davranışı hangisidir? 2- Bu davranışı bizi nasıl etkilemektedir? 3- Bu etkinin bizde uyandırdığı duygular nelerdir? Bu 3 bilgiyi içeren mesaja ben mesajı denir. Kabul edilmeyen bir davranışı etkili ve sorumlu bir şekilde değiştirmeye yönelik ben mesajı bu 3 bölümü içermelidir. 1. Kabul edilmeyen davranışın yargısız suçlayıcı olmayan tanımı. Ne saygısız çocuksun? Yerine neden saygısız? Hangi davranış? Müziği bu kadar yüksek açtığın zaman davranışın tanımıdır. 2. Bu davranışın bizde oluşturduğu belirgin etki. Başım ağrıyor, okuduğumu anlamıyorum, konuşulanları duymuyoruz gibi. 3. Olumsuz davranışın bizde yaşattığı duygular. Sinirleniyorum, kızıyorum, üzülüyorum, korkuyorum gibi. Dolayısıyla ben dili ile ifade edilen kızgınlıklar başkaları hakkındaki değerlendirme ve yorumlarımızı değil, bizim olay karşısındaki gerçek duygu ve yaşantımızı açıkladığından duyulma olasılığı çok yüksektir. Saldırı niteliği taşımayan bir ben mesajı, anne babanın da gereksinimleri ve duyguları olduğunu belirtir. Duyguların açıklanması ve ifade edilmesi çok önemlidir. Zira inançlar, zevkler, değerler ve düşünceler kişiden kişiye değişse de duygular bütün insanlarda aynıdır. Korkarsak hepimiz aynı şekilde korkar, üzülürsek aynı şekilde üzülürüz. Duyguların kişiden kişiye farkı ancak yoğunluk açısından mümkündür. Çocuklar ve gençler duygularıyla daha yoğun olarak yaşadıklarından duyguların ifadesi onların durumun önemini daha iyi anlayabilmelerine, kendilerini anne babalarının yerine koyabilmelerine ve dolayısıyla anne veya babada olan etkiyi fark ederek davranışlarını onlar için değiştirmek istemelerine yol açar. Ben diliyle konuşmanın 3 tür olumlu etkisi vardır. 1. Konuşan kişiyi rahatlatır, duyguların açıklanması kişinin rahatlamasına ve birikim yapmamasına yol açar. 2. Belirgin etkiyi düşünen anne veya baba bazen belirgin etki olmadığını fark ederek aslında kızgınlığının çocuğun davranışı nedeniyle olmayıp özel yaşantısında karşılaşmış olduğu bir olumsuz durumdan kaynaklandığını anlar. İşte karşılaşılan zorluklar, yorgunluk, başka birine veya eşine karşı duyulan kızgınlık birikimi gibi. 3. Ben mesajında çocuğa karşı bir saldırı olmadığı için çocuk söyleneni savunucu olmadan duyabilir ve anne babanın gereksinimini karşılamak gayesiyle davranışının sorumluluğunu üstlenir, değiştirmeye yönelebilir. Ben diliyle kurulan iletişimlerin uzun süreli etkileri, anne baba ile çocuklar arasında yakınlığın artması ve birbirlerine daha saygılı ve sevgili birlikteliğin yaşanılmasıdır. Araştırma sonuçları ben dili ile hitap edilen çocukların düşünme yeteneklerinin arttığını, sebep-sonuç ilişkilerini daha iyi anladıklarını ve daha sorumlu olduklarını göstermiştir. Ben mesajları çocuğun ve gencin kişiliğini zedelemeden değişiklik beklentisi içerdiği için çocukların daha sağlıklı gelişmesine ve özgüvenlerinin sarsılmamasına yardımcı olur. Bu durumda çocuk ve genç dış kontrol ve tehdit yerine iç kontrol ve iç denetim kazanır. Ben mesajları ile davranışlarını saygılı ve sorumlu tepki alan çocuklar ve gençler belirgin etkiler ve duygular açıklandığı için uzun sürede başkalarını düşünmeyi, bencil olmamayı öğrenir. Anne babalarına karşı saygıları ve yakınlıkları artar ve kendi istek ve tepkilerini de ben dili ile ifade etmeyi öğrenir. Bu tür saygılı ve sorumlu ifadelerin yerleştiği ailelerde anne baba ile çocuk ve gençler arasında sürtüşmelerin azaldığı, sorunların daha çabuk çözüme ulaştığı izlenir. Olaylar güç kavgasından ve güç gösterisinden çıkmış, birbirine saygı duyan ve değer veren insanlar arası ilişkiler boyutuna girmiştir. Profesör Doktor Kayıhan Aydoğmuş, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi. Çocuklarda uyum ve davranış bozuklukları. Bütün canlıların yaşayabilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri için doğa şartlarına alışmaları, doğanın güçlüklerini yenmeleri, doğa güçleri ile uzlaşarak olumlu bir işbirliği kurmaları gerekir. Bu işlemler dizisine uyum denir. Uyumun sağlanmasında esas görevli sinir sistemidir. Sinir sistemi içten gelen dürtülere ve dıştan gelen etkilere uygun tepkiler göstererek uyumu sağlar, sinir sisteminin bu tepki cevaplarına davranış adını veririz. Davranışlar uyumu sağlamaya yönelik ise olumlu, uyumlu davranışlardır. Davranışlar uyumu sağlamıyorsa veya mevcut uyumu bozuyorsa buna uyumsuz davranışlar denir. Bu durumda uyum bozukluğu veya davranış bozukluğu söz konusudur. İnsanlar ve özellikle çocuklar için doğa şartlarına olduğu kadar toplum şartlarına ve kurallarına da uyum sağlamak gereklidir. Çocuğun gerekli uyumu sağlaması toplumsallaşma süreci içinde kazanılır. Gelişen bir çocukta her yeni gelişmenin beraberinde getirdiği değişik şartlar ve güçlükler çocuk için yeniden başlı başına uyum çabasını gerektirir.